Arkadaşlar herkese merhaba. Donanımhaber.com olarak şu anda General Mobile'ın yeni üretim fabrikasındayız. Burada bir GM9 Pro'nun en başından kutulamasına kadar nasıl üretildiğini tek tek göreceğiz. Yanımızda Cem Bey var. Kendisi burada üretim sorumlularından bir tanesi. Bize o eşlik edecek ve adım adım neler yapıldığını, hangi işlemlerden geçmekte olduğumuzu tek tek bize anlatacak. Öncelikle merhaba, sizi tanıyabilir miyiz?
Merhabalar, ben Cem Karım'dan SMT Dizgi Üretim Müdürüyüm. Burada elektronik kartların iki tane kartımız var. Mainboard ve subboard. Onların üretimiyle ilgili süreçleri göstereceğim size.
Şimdi telefon üretiminde burada başlayacağız. Anakartla ilgili kısmı burada tamamlayacağız. Evet. Daha sonra montaja, sonra kutulamaya geçeceğiz değil mi?
Evet.
O zaman isterseniz başlayalım yavaş yavaş. Tamam. Biz neler göreceğiz burada? Sizden tek tek dinleyelim. Burada bir hanımefendi çalışıyor şu anda.
Test bölümü, oraya döneceğiz. Biz aslında 5 tane bölümden oluşuyoruz. Bunlardan bir tanesi lazer markalama. Diğeri dizgi hattımız, arkasında kimyasal uygulamamız var, onun arkasında routing var, kartları bölümümüz, sonra test alanımız var. 5 tane bölgemiz var.
Şimdi biz Tayvan'da bir fabrika gezmiştik, bir anakart fabrikası. Buradaki aslında makinelerin bir kısmı bize yabancı değil. En azından genel görünüm ve tahmin edebiliyorum neler olduğunu, ama tek tek anlatalım isterseniz. Şu an burada bulunduğumuz makineler ne işe yarıyor?
Bu hatları yeni kurduğumuz için en son teknoloji ve en iyi makineleri kullanıyoruz. Buradaki makinelerin her birisi dünyadaki bir ya da ikinci sıradaki makineler. Kapasite, opsiyonlar ve yazılımlar anlamında da en iyi versiyonlarını satın aldık bunların. Birçoğu Türkiye'de olmayan makineler aslında, öyle söyleyebilirim. Hepsi son teknoloji. Endüstri 4.0'la çalışıyor bütün makinalarımız bizim. Bu da ne demek? Bu şu demek, kartların üzerindeki malzemeden, adetinden, üretildiği tarih, hangi operatörün ürettiği, makinelerin birbiriyle haberleşmesi konusunda en baştaki makinede en sondaki makineye kadar bilgi aktarabiliyor herhangi bir hata, sorun durumunda.
Bu makineye geçelim şimdi isterseniz. Tamam.
Burada bizim lazer markalama hattımız var. Burada kartların üzerine QR barkod basarak kartın tanımını oluşturuyoruz. Seri numarasını veriyoruz. Üretim tarihini başlıyoruz. Anakartın ve subboard'un burada markalamasını yapıyoruz. Her iki tarafına da barkod sistemi uyguluyoruz ki kartın iki tarafından kontrol edelim. Burada test aşamasına kadar kartları el değmeden üretiyoruz.
Ya, SMT sistemi burada mı başlıyor?
Evet, SMT dizgi sürecimiz burada başlıyor. Kartlar poşetinden çıkartılıp bu makine içerisine konuluyor. Bundan sonra daha sonraki makinelerin isteğine göre tek tek makine istedikçe birer tane kart veriyor. Hiç el değmeden üretime başlıyoruz aslında burada. Burada önlü arkalı lazer markalamasını yapıyoruz. Arkasından kartı temizliyoruz. İyonizerli bir makinemiz var burada bizim. Kartın üzerine bir daha toz gelmesi için iyonizerli makineyle hem altını hem üst tarafını temizlemiş oluyoruz. Sonra da burada magazinlere diziyoruz. Buradan sonra dizgi hattına başlayacağız. Dizgi hattında toplamda 84 tane yakın makinemiz var. 32 tane dizgi makine, pick and place makinemiz var. Malzeme dizen 32 tane makinemiz var. 9 tane optik kontrol makinemiz var. Lazer markalamadan gelen magazinli kartlarımız burada. Ben hatta şuradan bir tanesini, bir tane bana verir misin? Şimdiden. Aslında üretimine başladığımız kart bu. Her kartta 4 tane cep telefonu anakartı bulunmakta. Biz önce bir yüzünü diziyoruz, arkasından bittikten sonra hatta tekrar girip ikinci yüzünü üretiyoruz. Her bir cep telefonu üzerinde 750 tane komponentimiz var.
Şunu söyleyelim tabii. Şu an burada 4 tane anakart var. Bu anakartların tabii şu anda hangi komponentin nereye geleceği burada işaretlenmiş durumda, ama bu tabii Ar-Ge bölümünün yaptığı tasarımın sonucu değil mi?
Evet, aynen. Bu hepsi burada bizde tasarlanıyor. Hem üretime uygun halde tasarlatıyoruz, hem teknik servise uygun halde tasarlatıyoruz kartlarımızı.
O zaman devam edelim isterseniz. Şunu verelim arkadaşa tekrardan.
Orada markalanan karttan magazinle şimdi geliyor.
Anakart şuradan giriyor. İşaretlenmiş anakart, boş anakart.
Buraya geliyor. Bir sonraki makinede artık burada gördüğümüz şuradaki bakır alanların, sarı alanların üzerine lehim uygulaması yapacağız. Sonra üzerine komponent koyacağız. En sonunda bunu lehimleyeceğiz. Aslında SMT üretimimiz orada bitmiş olacak. Burada krem lehim makinemiz var. İçinde krem lehim kullanıyoruz. Buradaki her adaya bizim mühendislerimizin tasarladığı şekilde elek yapılıyor. O elekte istediğimiz oranlarda lehim basıyoruz buradaki makinede. Kendi optik kontrol sistemleri var. Kartla eleği birbirini eşleştiriyor tam basabilmek için. Hassasiyet olarak 12 mikron hassasiyetinde çalışıyor makineler. 12 mikrondan çok daha büyük bir sapma yaşamıyoruz makinelerde.
Endüstri standartı nedir peki?
Endüstri 4.0 kullanıyoruz. Burada elek, lehimin ne zaman açıldığı, hangi operatörün yapıldığına, hangi kartın hangi saniyede geçtiğine kadar kontrol edebiliyoruz. Database'imizi saklayabiliyoruz.
Şu an zaten ekranda da aslında durumu gözlemleyebiliyoruz.
Şimdi kartın bir yüzü için yaklaşık olarak 6500 tane kontrol noktamız var. Her bir gördüğümüz alan kontrol noktası. Burada bizim mühendislerimizin verdiği sınırlar dahilinde lehimin yüksekliğini, hacmini, alanını ölçtürüyoruz ve bizim verdiğimiz sınırın dışında kalıyor mu kalmıyor mu onu kontrol ediyor.
Şimdi burada bir mühendis arkadaş daha burada kontrol gelen dijital görüntü mühendis arkadaş tarafından kontrol ediyor, yoksa burada aslında bilgisayarlı görmeli otomasyon bir sistem mi var?
Burada bilgisayarlı otomasyon bir sistem var. Makine aslında her şey yapıyor. Mühendisimiz burada istenilen değerleri giriyor. Değerleri girdikten sonra operatörler makineyi çalıştırıyorlar. Bir sorun olduğu durumda mühendis arkadaş tekrar girip bunun üzerine debug yapıyor ya da güncellemesini yapıyor.
Kontrol otomasyonla yapılıyor. Mühendis arkadaş yönetimi üstleniyor sadece,
evet,
değil mi?
Evet. Programlanmasını üstleniyor. Operatör de burada makineyi çalıştırmakla sorumlu bizim için. Aslında hattın üzerinde 3 tane optik noktamız var. Birincisi buydu. SPI, Solder Inspection makinamız. Lehimi kontrol eden bir makinamız var. Dediğim gibi 6500 tane noktayı şu anda kontrol ediyor. Arkasında bizim pick and place dediğimiz malzemeleri koyan makinalarımız var. Bu makinamız çift konveyörlü. Ben aynı anda main board yaparken yan tarafta sub board da üretebilirim. Çift kafaya sahip makinalarımız var. Burada komponentlerimiz var. Dünyadaki en küçük komponentleri çakabilecek kapasiteyiz. Zaten çaktığımız komponentler de en küçük komponentler aslında. Şurada gördüğünüz gibi çok ufak komponentler çakıyoruz. İki kafamız var. Her geldiğinde 20 tane malzeme alır, kartın üzerine gider dizer. Birisi malzeme alırken diğeri kartın üzerine dizer. Aslında kartın üzerine hiçbir zaman boş bırakmayız. Hep bir kafa dizer.
Şimdi bu aşamada board'un üzerinde bileşenleri dizmeye başlıyor muyuz?
Evet, başladık. Şu anda
hangi bileşenler burada diziliyor?
Burada daha çok direnç ve ilk hatlarda doğası gereği daha çok direnç ve kapasitörler dizilir. Çok daha azdır. Küçük komponentler olduğunu çok daha hızlı dizildiler. Gitgide malzemeler bizde büyür. Flash işlemci, entegrelere geçeriz. En son shield'lere ve konnektörlere geçilir. O yüzden bu 3 makine çok hızlı makinedir. Diğerleri büyük malzeme olduğu için biraz daha yavaş çakarlar. Burada gene Endüstri 4.0 kullanıyoruz. Barkodlarımız var. Herhangi bir hataya sebebiyet vermemek için malzeme takılırken barkodla takılır. Makinenin istediği barkod takmak zorundasınız. Ondan sonra bir de makinenin içerisinde kameralar vardır. Her aldığı malzemeyi tamamen kontrol eder. Malzemenin boyutuna, rengine bakarak, yüksekliğine bakarak eğer taktığınız şey onun bildiğinden daha farklı bir şeyse üretimi durdurur, bize hemen uyarı verir. Der ki bu malzeme benim bildiğim malzemeden değil diye bizi uyarır, hemen kontrol ederiz arkadaşlar.
Benim sevindiğim nokta şu anda pek çok süreçte bilgisayarlı görmeyle aslında süreç tüm otomasyona bağlanmış durumda.
Burası tamamen otomasyon. Operatörler sadece makineli çalıştırmakla ya da beslemekle sorumlu. Testleri de otomasyon göreceksiniz biraz sonra zaten. Yani burada aslında her şey bilgisayar kontrollü. Tamamen birbirle haberleşen makinelerden oluşmakta.
Devam edelim isterseniz.
Şurada bir tane şey vardı. Burada close loop diye bir opsiyonumuz var. Onu atladım belki. Eğer burada makine herhangi bir kayıklık, kaçıklık, bir yanlışlık görürse yandaki makineye haber vererek diyor ki sen kendini 5 mikron düzelt. Ya da işte kartın üzerinde kir gelmeye başlarsa eğer diyor ki kartın altını temizle, kendini temiz hale getir diye. Aslında makineler tamamen birbirle haberleşiyor.
Buna şuradan da bir yakın çekim alalım istersen.
Burada şey de var. İki kanalı dağıttığı için hangi kanal boşsa buradaki shuttle ya buraya gönderir ya arka tarafa gönderir.
Bu arada şu an kaç kişi çalışıyor bu arada, ondan bahsedelim diğer anakart bekler.
Şu anki durumda 90 kişi çalışıyoruz.
Bu bölümde değil mi?
Evet, bu bölümde 90 kişi çalışıyoruz.
Şimdi burayı zaten gördük, burası zaten dirençleri lehimlemeye devam ediyor.
Bu birinci hattımız, bu hattan iki tane daha hattımız var yan tarafta, onları da göstereyim. Burada komponentler, burada bütün aktif komponentleri çakıyoruz. Biliyorsunuz bizim kartlarda çok fazla koruyucu shield takılır üzerine. Hem RF'den korumak için hem darbelerden korumak için. O yüzden bu noktada çaktığımız bütün komponentleri tek tek kontrol ederiz. Komponentin boyutuna bakar, ne kadar kayık çapraz olduğuna bakar. Bütün malzemelerin değerlerini okuturuz. Herhangi bir sorun varsa buradaki operatörün önüne çıkartır ve operatör orada gene kararını verir. Bu kayıklık benim için uygun mu, değil mi diye. En son kararını verdikten sonra ya kartı gönderir ya da tekrar tamir tarafını alır, süreci baştan başlatırız.
Şu an burada kaç mikron seviyesine görüntülüyoruz?
En baştaki makinemiz 18 mikrondu, buradaki makinemiz 12 mikron. Ve burada da gene 3 mikron hassasiyet, 2 mikron hassasiyetle hata yapma payı var. Makinemiz 3 sigmalı çalışıyor. %99.7'lik bir düzgün çakma oranıyla çalışması gerekiyor.
Zaten bu süreci insana bıraksak insan gözüyle epey sürer.
Demin göremediğimiz malzemeler bu malzemeler aslında. Orada çok ufacık olan toz gibi malzemeler bunlar aslında.
Devam edelim isterseniz.
Burada bir buffer ünitemiz var. Eğer herhangi bir ön taraf ya da arka tarafın durma ihtimaline karşılık herhangi bir durumda buradaki makineler bu 25 tane yakın kart stok eder ki hattın devamı durmasın diye. Yani birisi daha hızlı gidiyorsa yedekli çalışıyor ki hattı durdurmamak adına. Sonra burada şeyimiz var. Artık dediğim gibi aktif olan malzemeleri bitirdik. Burada shield'lerin ya da kafeslerin takılacağı makine var. Çok daha büyük. Ya da işte kulaklık ya da şarj konnektörlerini burada takıyoruz artık. Buradan sonra da son olarak operatör arkadaş gözle bütün kartı tamamen bir son insan gözüyle de kontrol etmiş oluruz.
Şu an zaten arkadaşımız gerekli kontrolleri yapıyor.
Her şey uygunsa fırına gönderecek. Bu noktaya kadar lehim krem lehimdi. Yaklaşık olarak 15-20 mikron seviyesinde lehim toplarına sahip bir krem lehim var içerisinde. Burada fırınımız var. Bu da gene en büyük boy, en son teknoloji fırındır. Bizim azot jeneratörümüz var. Dışarıdaki havadan azot üretiyoruz. İçeride kesinlikle oksijen kullanmıyoruz ki lehimleme aşamasında ya da lehimlendikten sonra bacaklarda oksit ya da korozyon olmasın diye fırın içerisinde tamamen azot kullanırız biz. Hatta burada şeyler vardır zaten içeride. Özel süpürgelerimiz vardır ki oksijen içeri girmesin diye tamamen azot besleriz lehimleme sürecinde. Her kartın kendine ait böyle bir profili vardır. Isı değerler vardır. Gördüğünüz gibi değişken onlar. Her karta ait başka şeyler, değerler var. En sonunda son üçüncü optik inspection'ımız var. Makineyle yapılan gene. İkinci optik inspection gibi burada da malzemelerin yönü, değeri, var olup olmadığı kontrol edilirken ayrıca burada da işin içine bir daha lehim girer ve bunlar burada da lehim kalitesine bakarız. Kısa devre var mı, soğuk lehim var mı, lehimsiz mi diye onları kontrol ederiz. Hattımız aslında burada biter. En son gene magazine dizilir el değilmeden. Tamam, magazinlerde kalır.
Sinan gel buraya. Şurada bir yakın çekim görelim. Aslında burada direnç, yağ bileşenler ve pasif malzemeler gelişmiş oldu değil mi?
Lehimlendi bu noktada.
Buraya kadar büyük oranda otomasyon ama zaman zaman operatörlerin de kendi çıplak gözle kontrolleri söz konusu. Çünkü en nihayetinde makinenin de kendince bir hata payı var. Aynen, onu da ekart edebilmek adına operatörler de zaman zaman gözle kontrol yapıyorlar.
Burada en yeni hattımız var. Şimdi bunu kapatmış arkadaşlar, denemelerini yapıyoruz. Burada orada 5 tane makine görmüştünüz. Burada 27 tane makinemiz var. 3 tanesi burada, 4 tanesi arkada olmak üzere. Bunların hepsi malzeme çakmak için alınmış makineler. Bunların üzerine kullanacağımız Endüstri 4.0. Birbiriyle haberleşmesi Avrupa'da şu anda hiçbir firmada yok. Çünkü geçen sene çıkan bir teknoloji. Tamamen haberleşmesi. En son bu Product Nika'da yayınlanmıştı. O yüzden ilk Avrupa'da bizde kurulacak. Onların da işte şimdi denemelerini yapıyor arkadaşlar.
Şu an üretim başlamadı yani, değil mi? Test aşamasında.
Burada üretim var fakat o opsiyonun kurulması için Japonya'dan gelmeleri gerekiyordu. Opsiyonu çünkü bütün makinelerin hepsi gelip hepsi beraber kurmaları gerekiyordu.
Yani aslında bir bakıma şunu görüyoruz yani, üretimin arttırmaya yönelik adımlar bunlar aslında, değil mi?
Evet, bunları da kullanıyoruz. Dediğim gibi o opsiyonu açmak için gelecekler, tam uygulamak için.
Anladım. Yani bu kısımda aslında anakartın temel bileşenlerini dizmiş olduk.
Evet, dizdik. Bu da aynı şey yapıyor. Aynı muadil bir hat aslında. Bu tabi biraz daha kuvvetli bir hat sonuç itibariyle. Arkada bir tane daha hattımız var. Aynı muadil. Aynı optik inspection'lar var. 3D makineler var.
Şu an tabii görüyorum, bu makine Fuji diye bir markaya tanıdım. Galiba Japon malı diye tahmin ediyorum. Tabii üretimde kullanılan makineleri üreten markalar var. Aslında bir bakıma keşke bunları da Türkiye'de üretebilsek bu makineleri de.
İnşallah ilerleyen zamanda çalışan firmalar var. Bildiğim kadarıyla. Tabii ki de bunların da burada üretilmesi. Çalışan firmalar var. Artık onlardan da şey bekliyoruz.
Şimdi peki sırada bizi ne bekliyor? Burada anakartın temel bileşenlerin, pasif bileşenlerin dizildiğini gördük. Şimdi nereye geçiyoruz?
Buradan sonra hem ön tarafı hem arka tarafını dizdikten sonra kimyasal uygulamamız var. Cep telefonu bildiğiniz gibi çok hareketli bir parça. Yani çok hem cebinize taşıyorsunuz hem sağa sola bırakabiliyorsunuz. Bu noktadan sonra arkadaşlar burada kartlara kimyasal uygulama yapıyorlar. Bir tane kart verebilir misin? Şimdi kartın hem üst yüzünü hem alt yüzünü ürettikten sonra paneller de buraya geliyor. Burada mesela özellikle işlemci, flash, Wi-Fi entegreleri ya da çok daha sağlam olması için kulaklık konnektörleri gibi şeylerde. Burada arkadaşlar kimyasal uygulama olarak bu malzemenin hem altını hem üst tarafından kimyasal uygulama vererek bu malzemeleri aslında donduruyorlar. Yani düşmeye, darbeye karşı ya da rutubete, neme karşı çok daha dayanıklı
tabii
olsun diye.
Dolgu yapıyorlar değil mi?
Aynen öyle, dolgu yapıyoruz. Kulaklık konnektörünün yan taraflarına epoksi uygulaması yapıyorlar ki çünkü biliyorsunuz kulaklık konnektörü çok fazla söküp takılan bir şey. Çok daha fazla dayanıklı olması için de oraya epoksi, bunun altında undefer uygulaması yapıyoruz.
Bütün anakart, bütün telefonlara uygulanıyor değil mi bu?
Yapılıyor, evet. Hepsi yapılıyor.
Tuna şöyle hanımefendi çalışıyor, bir detay alalım istersen.
Orada en son bir taşma varsa taşmayı temizliyorlar. Burada eğer bakarsanız oradaki robotla
zoom istersen abi biraz.
Şey yapmıyor. Her şeyi robotun üzerinden yapılan programlarla yapıyoruz. Şimdi işlemcilerin altına kadar underfill uygulayacaklar. Burada yaklaşık bir 10 dakikalık bekleme süreci var. 10 dakika sonunda underfill, bir taraftan bastığımız underfill diğer taraftan tamamen çıkıyor. 4 geçişinden çıkmış oluyor ve oradaki işlemcileri tamamen donduruyor. Sonrasında burada kürleme fırınımız var. Bu kimyasalı kürlüyoruz, donduruyoruz. Buradan çıktıktan sonra dörtlü panel halindeydi. Dörtlü paneli tekli panellere ayırıyoruz. Gene bilgisayar kontrolü, kameralı makinalarımız var.
Kesme işlemi yapılıyor.
Kesme işlemi yapılıyor çünkü kartın içerisinde tam 0-0 oturması gerekiyor. Buradan sonra artık teste başlıyoruz. Son adımız olan.
Tuna, teste geçelim abi.
Yani burada şey var, burada X-ray'imiz var. Bu da yine bizde tek, Türkiye'de bizde tek olan makinelerden bir tanesi.
Hata görüntüleme için değil mi bu? İnspeksiyon yapıyoruz.
Bu evet, bu bizim incelememiz için. Biz her üretimi yaparken belli aralıklarla bir kartları inceleriz. Ayrıca burada çok büyük bir sorun ya da bir problem varsa bu sefer kartı 720 kere bölerek normal bir tomografide çekebiliyoruz bunda.
Şimdi sırada test süreci var galiba değil mi?
Test sürecimiz var evet. Burada kartların içinde seri numarası.
Şöyle seni abi.
Burada jiklerimiz var. Gene otomasyon jiklerle kartların içine seri numarası atılıyor. Sonra fabrika yazılımı yazılıyor. Hı hı. Bu fabrika yazılımıyla biz yapacağımız testlere uygun bir fabrika yazılımı konuluyor. Hı hı. Çok biraz uzun süreçte olduğu için çok fazla jikimiz var. Operatör bir tanesini koyuyor, bir tanesini kaldırıyor.
Bu arada fabrika yazılımından kastımız işletim sistemi değil değil mi? Burada bir test yazılımı özel.
Bizim test yazılımı özel evet. Biz bu testleri yapabilirim diye test yazılımımız var. Daha sonrasında fabrika yazılımı yükleniyor. Yani kullanıcı yazılımı yükleniyor.
Tabii bu yazılım tüm bileşenleri tek tek test ediyor değil mi? Anakart üzerinde evet, nasıl çalışıyorlar?
Evet. Buradan sonra yine burada gördüğünüz şebeke test cihazlarımız var. Wi-Fi, Bluetooth.
Test ediyor yani.
Evet, Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Şebeke testlerinin hepsini burada tamamen gerçekleştiriyoruz bütün kartlarımıza. İsterseniz arka tarafa şöyle. Şebeke testleri yapılırken dışarıdan etkilenmesin diye özel chip box'larımız var. Koruyucu box'larımız var. Dışarıdan direkt izole ediyoruz kartlarımızı.
Gürültüden etkilenmesin
diye. Aynen öyle. Gürültülerden etkilenmesin diye. Hepsini böyle chip box'larla test ediyorlar. Zaten programlar otomatik çalışıyor. Bir hata çıkarsa hata kodu veriyor. Hata koduna göre değerlendiriyoruz durumu. Burası şebeke testimizin yapıldığı yer. Burada FT var. Wi-Fi ve Bluetooth GPS testlerimizin yapıldığı bir alan var. Hepsi otomatik jiklerle yapılıyor.
Bir arkadaşımıza soralım. Toplamda buradaki süreç ne kadar sürüyor bir anakart için?
2,5 dakika civarı sürüyor.
Jikleri çoklayarak süreyi makinelere denk getirmeye çalışıyoruz. Buradaki testlerin hepsinden geçtikten sonra MMI testi dediğimiz bölüm başlıyor. Burada da operatörler tek tek ekranı, flaşını, LED'ini, radyosunu, işte USB belleği tanıyıp tanımamasını, kulaklığı gibi bütün hatta gyro testini, GPS, Bluetooth testini onların hepsini tek tek manuel gerçekleştiriyorlar. Bütün mainboard ve subboard üretiminin hepsini %100 elektriksel ve fonksiyonel testlerden geçiriyoruz burada olduğu gibi. Burayı bitirdikten sonra da depoya teslim edip ondan sonra montaj bölümüne kartları gönderiyoruz.
Ya burası montaj öncesindeki son aşama değil mi?
Son testimiz evet. Yani hem elektriksel test yapıyoruz arkasından bir de insanla tekrar bir daha fonksiyonel test yaptırıyoruz yaptığınız bütün testleri.
Burada ekran hem dokunmatik paneli nasıl çalışır konusunda bir test varsa galiba.
Dokunmatik panel standart. Hı-hı. Sadece anakartı değiştiriyorlar. Yani dokunmatik panel tuşlar standart.
Okey,
bizde
orada sabit bir
evet, anakart testimiz
var. Anakart
aynen öyle. Şimdi mesela taktı açacak. Gördüğünüz ön kamera, arka kamera, aklınıza ne geliyorsa hepsini tek tek tuşlar, hepsini burada test ediyorlar.
Hanımefendiye de soralım ne kadar sürüyor. Burada bir anakartın testi tam olarak ne kadar sürüyor?
1,5 dakika.
1,5 dakika. Herkes de işine tam konsantre böyle mikrofonunuzu attığımda.
Ha, evet. Çünkü belli bir süremiz var. O sürenin içerisinde gitmesi lazım. Bant olarak, üretim bant olarak aktığı için herhangi birisinin aksaması, diğerlerinin de aksaması anlamına geliyor. O yüzden herkes mümkün olduğu kadar.
Buradan nereye geçiyoruz şimdi? Paketlemeye mi, montaja gideceğiz
buradan
değil mi?
Buradan sonra montaj tarafına gideceğiz. Orada arkadaşlar size yardımcı olacaklardır.
Sizin de buraya kadar o zaman. Yolun sonuna geldik. Kimle devam ediyoruz?
Ayağınıza sağlık. Benle devam edeceğiz.
O zaman buyurun devam edelim. Nereden gidiyoruz?
Şimdi şu taraftan geçeceğiz.
Bu arada seni de tanıyalım.
Ben Ömer Saldıran.
Şöyle mikrofonu uzatayım bir daha söylersin daha iyi olur.
Ben Ömer Saldıran. 2 yıldır General Mobile'da çalışıyorum. Daha önce 1 yıl teknik servis mühendisi olarak çalıştım. 1 yıldır da burada montaj üretim mühendisi olarak çalışıyorum. Elektrik elektronik mühendisiyim. Şimdi 2. katta bulunan GM9 Pro montaj hattımıza geçeceğiz. Katta 2 adet GM9 Pro montaj hattımız bulunuyor. Birlikte çalışıyorlar. Evet. Montaj ve test adımlarını orada tamamlıyoruz. Cihazlar paketlemeye gitmeden önce son halini orada almış oluyor.
Cihaz aslında burada bitiyor değil mi?
Tabii, montaj işlemi aslında burada bitiyor. Sadece paketlemede cihazın kutu hazırlıkları, kutu içindeki aksesuarları yerleştiriliyor. Şöyle sağa doğru döneceğiz.
Nereden başlıyoruz şimdi? Nereden başlıyoruz?
Burada 2 adet üretim hattımız var. Her birinde 40'er kişi çalışıyor. 26 operasyonumuz montaj, 14 operasyonumuzda test işlemlerini yapıyoruz. Şimdi kısaca üstünden geçmek gerekirse, arkadaşların yaptığı işlemleri görelim isterseniz. Kullandığımız online fabrika sistemi üzerinden buraya ilk başta cihazın kaydını yapıyoruz. Cihazın kaydını yaptıktan sonra ekran montajıyla işlemlerimiz başlıyor. Operatörler önlerinde bulunan operasyon planlarına göre yapacağı işlemleri sırasıyla gerçekleştiriyorlar. Burada her bir personelin yapması gereken 2 ila 3 farklı işlemler var. Yaptığı işlemi bitirdikten sonra bant sistemiyle...
Tunan bir yakın çekim alalım oraya abi.
Bant sistemiyle birbirlerine cihazları aktarıyorlar. İlk 3 adımda cihazın tuşlarının montajını gerçekleştiriyoruz ekran üzerine. Tuşların montajını gerçekleştirdikten sonra cihazın ikinci hoparlörü olan iç kulaklığını montajını gerçekleştiriyoruz. Ve bazı yalıtkan ve iletken sünger ve bantların montajını yapıyoruz. Daha sonra
bir guideline var, bir yön rehber var zaten değil mi karşımda?
Aynen öyle, aynen öyle. Operatörlerin yapması gereken adımların hepsi detaylıca kullandıkları malzemeler, kullandıkları ekipmanlara kadar her şey önlerindeki planlarda yazıyor.
Şimdi bu kısma kadar henüz anakart gövdeye entegre edilmedi değil mi?
Aynen öyle. Anakart burada. SMT'de üretilip hattımıza gelen anakartın burada önce bir ön kontrolünü yapıyoruz. Yaptığımız kontroller, konnektörler vesaire herhangi bir problem var mı? Sıkıntı oldu mu? Gözden kaçmış bir problem var mı? Bunun kontrolünü yaptıktan sonra üstüne bazı soğutucu ve iletken bant montajlarımız var. Onları gerçekleştiriyoruz. Bunları gerçekleştirdikten sonra cihazın arka kamerasını artık anakartın üstüne monte edebiliyoruz. Burada cihazın...
Burada arka kamera değil mi?
Tabii. Arka kamera bir modül olarak cihazın anakartın üstüne montajlanıyor.
Aslında çift kamera var ama tek modül.
Aynen öyle. Birleşik bir modül. Arka kamera anakartın üstüne montajlandıktan sonra artık ekranla birleşir hale geliyor. Burada ekran ve anakartın birleşimini yapıyoruz. Anakartı ekrana sabitledikten sonra bir sonraki adıma geçiyor. Burada ön kameranın yine anakartın üstüne montajını yapıyoruz. Ön kameranın da montajını yaptıktan sonra cihazın ön yüzünden kameranın doğruluğunu kontrol ediyoruz. Eğer ön kameranın montajında bir sorun yoksa bir sonraki adımda artık anakart ve ekranın birbirine bağlanmasını yapıyoruz. Ekran ve anakartın fiziksel olarak bağlantısını da burada sağladıktan sonra yine SMT'de üretilen subboardlarımız var. Cihaz şarj soketlerinin üstünde bulunan subboardlarımızı burada kontrol ediyoruz. Herhangi bir sorun yoksa üzerinde bulunan yalıtkan, iletken bantlar montajlanıyor. Subboard'un üzerinden geçen bu hazırlık işleminden sonra subboard'u ekran üzerine monte ediyoruz.
Bu arada İngilizce terim kullanıyoruz ya, bilmeyenler için söyleyeyim. Subboard derken tam olarak neden bahsediyoruz?
Aslında bu cihazın alt kısmında olduğu için bir alt kart, yani anakarttan ayrılmış, üstünde şarj soketinin bulunduğu ve kulaklık soketinin monte edildiği
ikinci bir devre kartı.
Aynen öyle.
Bu arada sanırım ekran montajı başlıyor galiba değil mi?
Evet, burada ikinci kartı yani subboard'u ekran üzerine montajlayıp donanımsal olarak bağlantısını yine bir RF filmle yaptıktan sonra bir sonraki adıma geçiyoruz. Burada artık 3,5 mm'lik harici kulaklık girişimizi subboard üstüne monte ediyoruz.
Tamam, şöyle geçelim abi, sen diğer taraftan biz daha koyduk istersen.
Cihazın subboard ve anakart arasında bulunan bağlantı, anten bağlantısını burada gerçekleştiriyoruz. Burada anten bağlantısını yaptıktan sonra artık bir ara test aşamasına geliyoruz. Bu ara test aşamasında buraya kadar yapılan montaj işlemlerinde herhangi bir problem var mı yok mu bunu kontrol etmek için cihazı bir fikstüre koyuyoruz. Bu fikstürde cihazı hem kapalıyken, cihaz açılırken ve cihaz açıldıktan sonra çektiği akımları ölçüyoruz.
Şu an pili takmadık henüz ama yok, pil harici tüm temel bileşenler takılmış oldu değil mi?
Sayılır evet, hoparlör harici asıl ana bileşenler takılmış oldu.
Ekran, anakart,
aynen altkart. Öyle, aynen öyle. Burada çekilen akımlar referans değerlerle karşılaştırılıyor. Eğer bu referans değerlerle arasında bir sapma yoksa, yani cihazın buradan öncesi yapılan montaj işleminde bir sorun yok demek anlamına geliyor.
Sapma konusunda bir standart var mı menüsleri de? Yani hani şu değerin altında olduğu sürece bizim için seri üretimde tamamdır diye.
Aslında bu projeden projeye değişiyor.
Anladım, tabii modelden modele göre.
Aynen öyle. Bunlar Ar-Ge tarafından belirlenen standartlar arasında oluyor. Eğer herhangi bir sapmamız yoksa, cihaz başarılı buradan geçiyorsa montaj işlemine devam ediyoruz.
Tamam, burada olur aldıktan sonra değil mi?
Aynen öyle.
Buradan montaj devam ediyor.
Artık biraz daha büyük kaba parçalar yani hoparlör, titreşim motoru gibi parçaların montajını burada gerçekleştiriyoruz. Bu işlemlerden sonra artık bataryayı cihaza takabilir hale geliyoruz. Cihazın bataryası burada. Cihazın içine montajlanıyor. Üzerinde bulunan yapışkanın aktif hale gelmesi için bir pres uyguluyoruz. Bir basınç uyguluyoruz batarya üstüne. Bu sayede üstündeki basınç yapışkanı aktif hale getiriyoruz. Anakartın üzerinde bulunan hem anten hem de koruyucu kapak görevi gören arka kasanın montajını burada gerçekleştiriyoruz ve anakartın üzerini burada artık kapatmış oluyoruz. Arka kasayı burada anakartın üstüne koyduktan sonra otomatik vida makinesinden cihazın üzerine 12 adet vida atılıyor. Bu 12 adet vidayı hem hoparlörün üzerine hem de arka kasanın üzerine atıyoruz.
Bu vida sayısı da yine modele göre değişiyor herhalde değil mi?
Aynen öyle. Modelden modele değişiyor. Az olması bizim için daha iyi montaj açısından.
Tamir tarafı, teknik servis tarafında da muhtemelen daha iyidir diye düşünüyorum. Çünkü en azından açma kapama süresini kısaltır.
Tabii ki, aynen öyle. Burada cihazın arka kamerası üstünde bulunan lensin montajını yapıyoruz. Kullandığımız kabin sayesinde oluşabilecek hava akımlarını, yani tozu aza indirgemeye çalıştığımız için böyle bir kabin kullanıyoruz. Hava akımlarını engellemek için.
Burası önemli bak. Çin'de üçüncü parti böyle adı sanı bilmemiş bazı telefon markaları var. Onlarda evet. Bazen kutudan çıkan telefonda lensle leke olduğunu görüyoruz.
Evet.
Ben Çin'e gittiğim zaman bazen böyle gece pazarlarındaki bu bilinmedik markaların telefonlarına bakıyorum.
Evet.
Abi lensle leke var. Çünkü bu hassasiyet gösterilmediği için abi çıplak elle dokunuyor, bir şey yapıyor ya da araya bir partikül giriyor, bir toz parçası giriyor. Sonrasında kamerada siyah nokta çektiğim fotoğrafta.
Aynen öyle. Bu tip durumları engellemek için hem bizim operatörlerimiz parmaklıklar kullanıyorlar. Yani çıplak elle cihaza hiçbir şekilde dokunmamamız için cihaz açık haldeyken hem de bu şekilde tedbir önlemleri alarak cihazın kalitesini yüksek hale getirmeye çalışıyoruz. Cihazın montajının yarısını, bir kısmını tamamladıktan sonra artık bir test aşamamız var. Bu test aşamasında buradaki 4 operatörümüz cihazın bütün hem donanım hem yazılımsal özelliklerini test ediyorlar. Bu testlerde yaptıklarını sıralamak gerekirse cihazın ekranı, cihazın dokunmatik paneli, cihazın şarj soketi.
Aslında black box kare kutu diyor, bu ekran için mi?
Aynen öyle. Cihazın ekranının herhangi bir sorunu var mı yok mu? Bir piksel, ölü piksel var mı? Işık süzmesi var mı? Parlaklığında bir problem var mı? Onu görmek için böyle bir kare kutu eşliğinde işlemi yapıyoruz. Cihazın titreşim motoru, hoparlörleri, mikrofonları bunların hepsi burada test ediliyor. Bu ilk testte cihazda herhangi bir sorun görünmezse cihaz bir sonraki adıma geçiyor. Yani artık cihazı kapatabilir hale geliyoruz. Burada batarya kapağı ve parmak izi sensörünün montajı yapılıyor. Parmak izi sensörü batarya üzerine yapışıyor. Yine bir pres yardımıyla parmak izleri sensörünü presliyoruz batarya kapağının üstüne. Ve cihazın kimlik numarası olan IMEI etiketini burada cihazın üstüne bırakıyoruz. Bir sonraki adımda parmak izi sensörünün anakartla birleşimini yapıyoruz. Konnektör birleşimini yapıp sabitledikten sonra cihazın içine IMEI yazma işlemine geliyoruz. Buradaki IMEI yazma istasyonunda kullandığımız yazılım başta size belirttiğim fabrika yazılımıyla konuşuyor. Yani data ortak bir data kullanıyorlar, database kullanıyorlar. MAC adreslerini, IMEI'leri oradan çekip cihazın içine yazıyoruz. Ve daha sonra batarya kapağını cihazın üstüne montajlayarak yine bir presleme işleminden geçiriyoruz. Bu hali cihazın aslında müşteriye gider hali olmuş oluyor. Yani montajını tamamlamış oluyoruz cihazın. Bu işlemi tamamladıktan sonra cihazı ikinci bir şebeke testine sokuyoruz. Bu şebeke testleri aslında anakart üretim alanında, SMT bölümünde yapılıyor. Anakartlarımızın hepsi bu testlerden geçerek buraya geliyor.
Ama tabii de bitmiş kutu içerisinde.
Aynen öyle. Cihaz montajlandıktan sonra yine aynı performansı alabiliyor muyuz? Çünkü bu cihazın gövdesinde bir anten görevi görüyor. Bu performansı tekrar alabiliyor muyuz? Bunu test etmek için burada tekrar bir şebeke testine sokuyoruz. Cihazın Wi-Fi, Bluetooth, 2G, 3G, 4G ve 4.5G performanslarını tekrar burada ölçüyoruz.
Yani kablosuz bütün ölçüm burada yapılıyor değil mi?
Aynen öyle. Burada cihaz başarıyla geçerse bir sonraki adımda yani cihazın tamamen montajlanmış haliyle tekrar mini bir teste sokuyoruz. Başta görmüş olduğunuz 4 adımlık testin 2 adıma indirgenmiş hali. Neden? Çünkü cihaz artık montajını tamamlamış oldu. Montajını tamamladığı için tekrardan ikinci bir kalite kontrol aşamasından geçmiş oluyor burada.
Burada bütün testler burada manuel gerçekleşiyor. Yani insan kontrol çerçevesinde değil mi?
Aynen öyle. Buradaki testler manuel gerçekleşiyor. Sadece bazı testlerimiz biraz önceki şebeke testi gibi onlar donanım ve yazılım yardımıyla gerçekleşiyor. Şimdi kamera testlerini manuel olarak gerçekleştirmiştik ama onunla tabii ki yetinmiyoruz. Burada kullandığımız bir kamera test cihazımız var. Burada cihazı test için bağladığımızda cihaz birkaç fotoğraf çekiyor. Bu çektiği fotoğraflardaki değerleri referans değerlerle yine karşılaştırıyor. Bu karşılaştırma sonucu cihazda herhangi bir problem yoksa yine cihaz kamera testini başarıyla geçmiş oluyor. Donanımsal olarak ve yazılımsal olarak da bu testleri tamamladıysa kamera onayını alıyor ve audio testine geçiyoruz.
Test tamamen otomatik değil mi?
Aynen öyle. Kamera testini tamamladıktan sonra yine benzer bir işlemi audio testi için de yapıyoruz.
Geçen makine zaten buradan geliyor cihaz.
Yani. Aynen öyle. Band üstten gelen cihazın hem hoparlörlerini hem mikrofonlarını burada tekrar bir test cihazı vasıtasıyla tekrar test ediyoruz. Yine burada daha önceden belirlenmiş tolerans değerlerimiz, eşik aralıklarımız var. Cihaz o aralıklardaysa testi başarıyla tamamlıyor. Test aşamasını bitirmiş oluyoruz. Burada test aşamasını bitiren cihaz son istasyon olarak kontrol istasyonuna geliyor. Buradaki kontrol istasyonunda bu cihazın içine IMEI yazılmış mı? Testlerin hepsini başarıyla geçmiş mi? Cihazın pil seviyesi yeterli seviyede mi? Bunların hepsini kontrol ediyoruz ve artık cihaz müşteri yazılımı yüklenebilir hale geliyor.
Tunan bize dön istersen. Şimdi sana burada şöyle bir soru sorayım. Mesela ses testine geldik hoparlör başarıma. Burada istenmeyen bir anomali var. Bir cihazda durumun istenildiği gibi çıkmadığını görüyoruz. Evet. Süreç nasıl ilerliyor?
Şimdi buradaki arkadaşlar orada sorunu cihaz üstüne bir kere not ediyorlar. Not ettikten sonra bizim onarım ekibimiz var. Hatlarımızda bulunan eğitimcilerimiz bu cihazı alıyorlar. Daha sonra onarım ekibimize iletiyorlar. Sorun belli olduğu için cihaz orada onarılıyor ve tekrar üretime kazandırılıyor.
O esnada arada random başka bir cihaz seçilip yine aynı testin uygulanması. Gerçi zaten üretim devam ediyor o esnada değil mi?
Tabii, sürekli cihaz geldiği için aslında üretim aksamıyor. Çünkü band sistemiyle çalıştığımız için sürekli bir sonraki cihazla çalışmaya devam ediyorlar. Bir bekleme olmuyor yani. Söylediğim gibi cihazın müşteri yazılımı yüklendikten sonra cihazın arka kapağında bulunan bir reklam filmimiz ve koruyucu bandımız var. Onu cihazın arka kapağına yapıştırıyoruz.
Bu da yine elle yapılan bir işlem.
Tabii bu manuel bir işlem. Bunun bir benzeri ekranın önüne yapıştırılan bir filmimiz var. Onu yine paketlemede yapıyoruz ama orada otomatik bir sistem var. Onu da birazdan göreceğiz.
O yine reklam tanıtım amaçlı olan film yoksa ekran koruyucu filminden bahsediyoruz?
Aslında hem koruyucu hem tanıtım amaçlı bir film ama sizin söylediğiniz sanırım saydam koruyucu film. Yok o değil. Reklam amaçlı bir film. Buradaki arkadaşlarımız cihaz artık üretimini tamamladıktan sonra herhangi bir kozmetik problemi var mı yok mu onu kontrol ediyorlar. Cihaz belirlenen standartları burada karşılıyorsa, kozmetik olarak herhangi bir problemi yoksa cihazı bir sonraki adıma kayıt işlemine gönderiyorlar. Cihazın burada kaydı tamamlanıyor ve en son yine başta bahsettiğim fabrika sisteminden cihazın kaydı, üretimi yapılıyor ve paketleme tarafına transferi gerçekleştiriliyor.
Yani biz burada aslında cihazı bitirmiş olduk.
Aynen öyle.
Cihazın kendisiyle ilgili bir süreç kalmadı burada.
Evet, montaj tarafındaki ömrünü tamamlamış oldu ve artık paketlemeye transfer olacağız.
Buradan nereye geçeceğiz? Buradan paketlemeye mi geçelim?
Buradan evet, artık cihazlarımız paketlemeye geçiyor. Buradan Yunus Bey yardımıyla paketleme tarafına geçeceğiz. Oradaki süreci kendisi aktaracak size.
Sizin de buraya kadar mı? Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Biz paketlemeye geçelim buradan. Tunan. Devam edelim. Merhaba, sizi tanıyalım önce.
Yunus Gençay adım. Yaklaşık 4 yıldır Telpa bünyesinde çalışmaktayım.
Biz şimdi telefonu bitirdik burada.
Üretim montaj mühendisi olarak çalışmaktayım. Gördüğünüz üzere üretim tarafında işte SMT'yi de birlikte gördük. Sonrasında montaj ve test aşamalarını da gördük cihazın. Artık cihazın müşteriyle buluşmadan evvelki artık son prosesini görüp inceleyeceğiz. Dilerseniz
devam edelim.
Ufaktan inelim. Buradan.
Kutulama tarafında kaç kişi çalışıyor?
Şu an için toplamda 40 çalışanımız var. Paketleme tarafında. Şu an 2 vardiya olarak çalışıyoruz.
Burada hem SMT hem de montaj tarafında süreç bayağı hızlı ilerliyor. Kutulamada da yine benzer bir süreden bahsedebilir miyiz?
Daha hızlı olduğunu dahi söyleyebilirim. Yaklaşık 15 saniyelerde.
Kutulamada bir otomasyon var mı? Çünkü SMT'de var bayağı bir otomasyon.
Otomatik ekran filmi makinemiz var. Yaklaşık 10 saniyede bir ekranı tamamen kaplayabiliyoruz bu reklam filmiyle. Birazdan film göstereceğim.
Bu, tanıtım filmi değil mi? Ekran üzerinde siz koruma uyguluyor musunuz bu ekran?
Hayır, biz
o kutudan reklam jelatin olan.
Tabii evet, reklam filmini burada yapıştırıyor olacağız. Birazdan da süreci şuradan girerek paketlemeye gösteriyor olayım.
Günde kaç telefon kutuluyorsunuz? Tabii dönemsel değişebilir bu ama bu kapasite olarak ne kadar mesela?
Modelden modeli süreçten
sonra göre değişebilir. Tamam. Gelsene abi. Abi kameramı yol verelim. Geç abi.
Totalde 2.5 milyon üretim adedine sahibiz, kapasiteye sahibiz biliyorsunuz. Bu süreç SMT'den paketleme dahilinde devam ediyor oluyor yıl boyunca. Şu an için sahada gördüğünüz üretime hazır kutusu hazır.
Şimdi yukarıdan telefon ürün geldi diyelim. Buraya geldi.
Evet.
Oradan sıfırdan başlıyorum.
Paket cihaz şu şekilde geliyor. Burada görebileceğiniz üzere. Az evvel bahsettiğim gibi ekran filmi burada yapıştırılıyor otomasyon sayesinde. Cihazlar bu şekilde yukarıdan teslim alınıyor.
Cihaz buraya geldi yukarıdan. Evet.
Cihazlar teslim alındı. Sonrasında ekran filmatik makinemiz otomatik olarak üstünü toz ya da onun dışındaki herhangi parmak izinden koruyarak yapıştırdı. Sonrasında bir kalite kontrol operatörümüz var. Bu arkadaşımız cihazın evet. Bu arkadaşımız cihazın kozmetik olarak problemi var mı? Bunu kontrol ediyor. Belli standartlar çerçevesinde. Sonrasında özel fabrika yazılımımız üzerinden IMEI numarasını okutarak sisteme girişini yapıyor. Sistem girişi sonrası cihazın nerede üretildiği, hangi montaj, hangi test birimlerinden geçti, kimler tarafından monte edildiğini dahi biz buradan takip edebiliyoruz. Cihazın girişi sonrası burada gördüğünüz her cihaz için özel kimlik olarak bulunan IMEI numarasını arkadaşlarımız sim tutucularına, ürünün özel sim tutucusuna yazıyorlar lazer markalama yöntemiyle. Lazer markalama yöntemini gördüğünüz üzere lazerimiz hızlı bir şekilde yazıp cihazın içerisine kontroller sonrası takılıyor. Sonrasında bu cihazımızın IMEI numarasının kutu kılıfı için bir adet de IMEI etiketi basıyoruz. Sonrasında tekrar cihazı hatta bırakıyoruz. Burada kutu kılıfımız hazırlanıyor. Onun dışındaki bütün içerikler buradan sonra göreceğiniz 4 istasyonda hazırlanıyor. USB kablomuz, ürünümüzün kutusu. Gördüğünüz üzere güzel bir rengimiz var, kırmızı içi. Kulaklığımız, kulaklıkta yine Dolby ile çalıştık biliyorsunuz.
Şu kutulama son dönemde gördüğüm en özel kutulama yani kulaklığa sahip olduğu kutu. Ve
genelde paketleme sistemlerinde bireysel iş yapılır. Biz biraz daha bu işi üretim mantığına döküp çalışıp sistematize edip bu hale getirmeyi uygun gördük ve böyle ilerliyoruz. Cihazımızın göreceğiniz üzere şu şekilde aktaracağım halde bir zarfı mevcut. Bu zarf içerisinde işte garanti belgesi, sim iğnesi, pratik kullanım kılavuzu gibi bazı bilgi verici dokümanlar mevcut.
Bunun bir oranı var mı? Şurada mesela bir sim iğnesinin eksik çıkma ihtimali nedir?
Çok çok düşük. Yani arkadaşlarımız, özellikle malzemeci arkadaşlarımız depodan aldıkları bu parçaları özenle sayıp tamamen sayılı bir şekilde hatlara teslim edip öyle ilerliyorlar. Depolar arası ya da gruplar arası transferler ve teslim almalarda özellikle bu taraftaki sayım ve tesellüm kısmı çok büyük önem arz ediyor bizim için. En sonunda göreceğiniz üzere ürün kutuya yerleştiriliyor, siliniyor ve sonra kutu içerikli tamamlanarak kutu kapanıyor. Kılıfla buluştuktan sonra kutu tartılıyor. Olası bir eksik parça var mı diye hassas terazimizle tartıyoruz. Sonrasında güvenlik etiketimiz var. Bütün GM cihazlarında olduğu gibi. Ve farklı ülkeler etiketimiz var. Onları yapıştırarak kutulama sürecini bitirmiş oluyoruz. Sonrasında da fabrika sistemimizden IMEI numarasını kayıt altına alarak çıkışlarını gerçekleştiriyoruz.
Bu arada GM9 Pro'nun bitmiş hali 414.30 grammış. Bunu da buradan görmüş olduk. Meraklısı için direkt bilgi olarak verebiliriz.
Bu kutulama işlemi sonrasında shrinkleme işlemimiz var. Burada göreceğiniz üzere. Shrinkleme işleminde cihazlar son kullanıcıya hiç el değmedi, hiç açılmadı görünümüyle bu şekilde şey yapılarak, hazırlanarak makinemize teslim ediyoruz.
Peki ben bir şey soracağım. Buradan çaktırmadan ben birini alsam, bunun anlaşılması ne kadar sürer?
Vardiyanın bitmesine yaklaşık 15-20 dakika var. En fazla 15-20 dakika sürer.
Demek ki kaçamayız. Biz kaçana kadar burada.
Evet, kaçamazsınız. Onun dışında kutularımız 20'lidir. O yüzden veren arkadaş, alan arkadaş ne kadar koyacağını bilir. O yüzden hani buradan almanız çok güç, öyle söyleyeyim. Onun için makinemiz bu şekilde.
Kutulamada ülkelere göre özel bir regülasyona bağlı bir takım değişiklikler var mı?
Regülasyonlar değişebiliyor, süreçler tabii ki değişebiliyor. O yüzden garanti belgeleri, dil değişiklikleri, kutu kılıfları keza o şekilde dillere göre, onun dışındaki varyasyon ve regülasyonlara göre değişkenlik gösterebilir.
Tabii şunu da söyleyeyim, paket boyutları önemli. Lojistikte paketin ne kadar küçük olması daha fazla ürün taşıyabileceği anlamına geldiği için onunla ilgili bir takım planlamalar da ona göre yapılıyor.
Evet, kesinlikle. Yani biz mümkün mertebe istifleme tarafında da Euro palete sığdıracak şekilde kutuları ona göre ayarlayıp, ona göre ölçümleyip,
İçerideki parçalara zarar vermeden, dayanıklılığından taviz vermeden. Ki şu kutu zaten ben şöyle söyleyeyim, hani kutulama anlamında birkaç jenerasyondur General Mobile bunu yapıyor. Gerçekten çok başarılı bir kutulama.
Bu konuda gerçekten iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Shrinkleme konusunda özellikle müşteriye hani cihaza dokunulmadığı, cihaz tamamen size özel izlenim vermek için, onun dışında da kutuyu dış etmenlerden korumak için shrinkleme işlemi uyguluyoruz. Bu da ayrı bir değer.
Kutunun kendisi de zaten sert plastik malzeme. Diğer pek çok evet, yani telefona ayrılan karton kutu yerine içerideki tüm bileşenlerin kendi hazinesinde kutusuna sahip olduğu bir evet, tasarım var.
Kesinlikle.
Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar hani ufak detaylar gibi görünüyor ama endüstriyel üretimde bunların hepsinin ayrı planlanması, şu sürecin ayrı hazırlanması gerekiyor.
Evet, kesinlikle.
Göze kolay geliyor. Kutudan çıkartırken aksesuarları kolay geliyor ama bunların hepsi bir süreç sonucunda.
Tabii ki ya, biz şunu bile düşünüyoruz kutulama işlemi yaparken. Müşteri acaba cihazı ilk açtığında nasıl bir izlenime sahip olmalı? Cihazı ilk açtığında ne görmeli? Bunlara çok çalışıyoruz.
Siz burada kendiniz ön hazırlık unboxing videoları çekiyorsunuz herhalde. Yani nasıl yani, bir deneyim elde edilir?
Bunların üzerine çok çalışıyoruz. Çünkü aslında Sebahattin Bey bunu hep söyler. Müşteri bizim gerçekten patronumuzdur ve müşteriyi dinleriz. İlk karar merci hep müşteridir. O yüzden kutuyu ilk açtığında müşteri ne hissetmeli? Nasıl görmeli? Buna çok iyi çalıştık. Özellikle bu cihazda cihazın tasarımı itibariyle kalıbı oturttuğunuzda hani birebir olarak oturtup müşteri ilk cihazı açtığında direkt böyle ilk kutuyu açtığında cihazla hemen karşılaşıyor olması müşterinin o merak duygusunu
ya ben yıllar önce bir otomobil üretiminde adamların tasarım seviyesinde far açma düğmesinin açma anda çıkardığı sesi planladıklarını gördüğümde zaten üretim bambaşka yani, bir şey olduğunu anlıyor. Yani çok ayrı bir süreç.
Var. Planlıyor olmak, sürekli ileriyi, müşteriyi düşünüyor olmak çok önemli. Burada birçok dinamik var. Tabii bizim de düşündüğümüz ve planladığımız. Biz de bu tarafta elimizden gelince müşteriyi dinleyerek, müşterinin daha iyi nasıl sunarız ürünümüzü, bunu düşünerek ilerlemeye çalışıyoruz.
Kutular 20'li dedim. Burada kutular hazırlandıktan sonra artık evet, nerede? İç pazar mı?
Sonrasında bu planlamaya göre değişkenlik gösterebiliyor. İç pazarsa burada BTK kayıtları, onayları, süreçleri var. Onun dışında dış pazarsa çeşitli ihracat durumları var. Arkadaşlarımız içeride depo tarafında ilgili süreçleri yürüterek cihazların nereye sevk edilecekse ona göre planlamasını yapıp ilgili birimlere gönderiyorlar.
Ya teknik olarak biz burada aslında bir telefonu bitirmiş olduk değil mi?
Evet.
O zaman şöyle bir tanesini şöyle bir elime alayım.
Tabii.
Sıcak sıcak.
Tabii tabii.
Fırından daha yeni çıkmış bir evet, telefon.
GM9 Pro.
Evet, GM9 Pro arkadaşlar. General Mobile'ın yeni telefonu. Ve aslında üretim sürecinde 3 aşağı 5 yukarı. Bizim burada göremediğimiz şeyler var neydi? Arge süreci. Biz burada tasarımı bitirilmiş, üzerindeki fikri tartışmaların tamamlanmış olduğu bir ürünün boş bir PCB'den artık ülke içine mi, yurt dışına mı gidecek haline kadar tüm süreci görmüş olduk. Gerçekten büyük bir emek var. Gerçekten özel bir süreç. Burada aynı zamanda tüm üretim tesisinde en yeni standartlarda makineler ve otomasyonlar şekillendirilmiş olması da bence güzel. Herhalde artık heyecan yeni modelleridir diye tahmin ediyorum. Bundan sonrası artık rutin değil mi? Bundan
evet,
sonrası,
tamam.
Bu ürün end of life olana kadar, hayatını tamamlanana kadar rutin.
Türkiye ya da yurt dışında end of life olana kadar bu süreç bu şekilde devam ediyor.
Sonrasında yeni maceralar başlıyor.
Her zaman olduğu gibi evet. Her yıl yenilikler, yeni ürünler, yeni denemeler yapıyoruz bildiğiniz üzere.
Sana da çok teşekkür ediyorum. Burada gerçekten tüm süreci aslında izlemiş olmak güzel. Genç arkadaşlarım burada, genç mühendislerim burada çabasını ve tüm fabrikada çalışan arkadaşların özverisini görmüş olmak da gerçekten güzel. Sonuçta bir emek var, bir yatırım var. Biz de Donanım Haber olarak buradaki emek ve yatırımı ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.